çevre, şehir ve insan.
Sevgili dinleyenlerimiz, barış diplomasisinden iklim diplomasisine geçişte Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı COP31 zirvesiyle ilgili olarak konuşuyoruz. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sayın Zeynep Ceylan'la konuşacağız. Sayın Ceylan, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Sayın Ceylan, geçen hafta ilk olarak başladığımız bölümde çevreye olan etkisinden bahsettik. Çevre ile ilgili olarak genel anlamda bilgi verdiniz. Ne tür sorunlarımız var? Bu sorunları alınması gereken, bu sorunlar karşısında alınması gereken tedbirler nelerdir? Genel hatlarıyla başlamıştık. Tabii COP31 zirvesi hem dünya için hem de bölgemiz için, ülkemiz için önemli bir konu. Bu hafta bir değerlendirme yapacak olursanız COP31 zirvesi ile ilgili olarak neler söylersiniz? Tabii hem dünyayı ilgilendiren çevre sorunları hem de ülkemizi ilgilendiren çevre sorunları çok ciddi, çok detaylı bir şekilde ele alınacak ve tedbirler alınmasına yönelik de bir takım çalışmalar yapılacaktır. Sizin değerlendirmenizi dinlemek isteriz.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Bana ikinci bir fırsat tanıdığınız için. Sizin de vurguladığınız üzere gerek dünyanın gerek Türkiye'nin en önemli başlıklarından birisi bu. Çünkü yaşayabileceğimiz tek bir dünyamız var. El birliğiyle bu dünyayı yaşamaz hale getirdik. Şimdi yine el birliğiyle bu dünyayı tekrar eski haline kavuşturamasak da bir şeylerin gayreti içerisinde olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Evet, gerçekten Türkiye'miz çok önemli bir arenada, çok güçlü bir duruş sergiledi. Malumunuz, ben hani savaş alanlarından çok bahsetmek istemem. Evet. Tamamen farklı bir branştır. Güneyimiz, Türkiye'mizin güneyi kaynıyor. Umarım sıkıntısız bir şekilde hallolur. Bu tür konularda da özellikle uluslararası krizlerde malumunuz Türkiye Cumhuriyeti'miz üstlendiği arabuluculuk rolüyle gerçekten küresel bir güveni kazanmıştır. Zaten oradan hareketle barış diplomasisinden iklim diplomasisine diyebiliyoruz. COP31 süreciyle bu muazzam birikimi işte iklim değişikliğiyle mücadele alanına artık taşıyacak ülkemiz. Türkiye iklim krizinin yalnızca çevresel boyutuyla değil, çok daha geniş boyutları, ekonomik boyutu, insani ve sosyal boyutlarıyla da mutlak surette ele alınması gerektiğini burada vurgulayacak, bunun savunucusu olacak ve bunun için muazzam hazırlıklar yapılıyor. Yine COP31'de gelişmekte olan ülkelerin özellikle iklim finansmanına erişimi, hani daha önceden de geçen hafta söylemiştik bunu, muazzam afetler meydana geliyor artık. Artık iklim değişikliği demiyoruz, iklim krizi diyoruz. Bu krizler neticesinde ciddi meteorolojik coğrafi afetler oluyor dedik. Dolayısıyla pek çok ülke bundan son derece olumsuz, ekonomik boyutta son derece olumsuz etkileniyor. Evet. İşte iklim finansmanı son derece önemli. Bu özellikle gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkeler boyutuyla. Efendim, buralara teknoloji transferleri ve yine iklim finansmanına erişimin yanı sıra uyum kapasitesi, iklim krizlerine uyumun güçlendirilmesi ve özellikle iklim adaleti son derece önemli başlıklar arasında yer alıyor bu yılki COP31'de. Yine bizim sıfır atık hareketimiz var, biliyorsunuz.
Evet.
Evet, sıfır atık hareketi, sıfır atık projesi bir devlet politikası haline gelmiştir. Ve Birleşmiş Milletler'de de kabul edilerek pek çok dünya ülkesine de yayılmıştır. Yine bu COP31 sürecinde bu sıfır atık hareketi de çok güçlü vizyonlardan birisi olarak karşımıza çıkacak. Bunun da hazırlıkları yapılıyor dünya genelinde. Ve 197 ülkenin katılımıyla bütün bunlar ortaya konacak. COP31'in önemli bir stratejik konumu var. Yüzyılın ortasına kadar ortaya konmuş olan her türlü işte diplomasi sonuçları için aslında ülkemiz adına gerçekten tarihi bir fırsat. Yani inanılmaz derecede bunu önemsiyoruz. Devlet yetkilileri, devlete bağlı kurumlar, üniversiteler gerçekten bir tarihi fırsat olarak bunun ehemmiyetinin çok yüksek olduğunun farkındayız. Gerçekten önemli diplomatik bir arena COP31 ve Türkiye'nin bu rolüyle aslında Türkiye bir yerde bölgesel aktörlük rolünden çıkıp küresel liderliğe doğru hızla adımlarla ilerleyecek. Yani bir başka bakış açısıyla da bunu söyleyebiliriz. Bölgesel aktörlükten küresel liderliğe doğru bir çıkışın kapılarını araladı bize COP31. Evet, yine iklim politikalarının uygulanmaya konulması hususu çok önemli. Geçen hafta da değindiğimiz bu fosil kökenli yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları. İşte Paris İklim Anlaşması biliyorsunuz bu COP süreçlerinde son derece önemliydi. 2015 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan COP21 aynı zamanda Paris İklim Anlaşması'nın da çatısını oluşturmuştur. Halen daha geçerliliği söz konusudur bunun. Hatta şöyle ufak bir şey vermek gerekirse, bilgi vermek gerekirse, Türkiye Cumhuriyeti olarak biz COP başkanlığına adım adım yürürken bunun hazırlıklarını çok önceden aslında başladık. O yüzden çok önemli diyorum. Mesela Türkiye Birleşmiş Milletler İklim Çerçeve Sözleşmesi'ni Türkiye'miz 2004 yılında imzaladı. Sonra 2009 yılında Kyoto protokolü imzalandı ki geçen hafta bahsetmiştim. COP3 adıyla bilinen ve 1997 yılında yapılan Kyoto, orada bir protokol, iklim değişikliklerine istinaden bir protokol oluşturulmuştu. Bunu 2009'da imzaladık biz. Yine 2016 yılında, 2015 yılında yapılan COP21, Paris'te yapılan COP21'i 2016 yılında imzaladık. Yine net sıfır 2053 net sıfır emisyon hedefimizi 2021 yılında açıkladık. Bu da son derece önemlidir Türkiye açısından. Net sıfır emisyon şöyle, bu atmosfere ne kadar sera gazı veriyorsak, yani en fazla zaten biliyorsunuz karbondioksit, metan ve diazot monoksit demiştik. Ne kadar karbondioksit, karbonlu gazlar veriyorsak o kadarını nötralize edeceğiz. Bunun sözüdür net sıfır emisyon. Yani bizden artık iklim değişikliğini tetikleyecek karbonlu gazlar atmosfere verilmeyeceğin sözüdür net sıfır emisyon. Biz bunun taahhütünü de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 2053 yılında net sıfır emisyon hedefimizi de açıkladık 2021 yılı itibariyle.
Sayın Ceyla,
2053'e taahhüt verdik.
Evet. Şimdi bu süreç devam ederken burada önemli olan tabii döngüsel ekonomi modelleri ve yenilebilir enerji kaynaklarının çeşitliliğini de artırmak. Çünkü enerji her zaman hayatımızda ihtiyacımız olan bir alan ve bunu sürdürülebilir kılmak için, geleceğe çocuklarımıza tertemiz bir çevre bırakabilmek için bunlara ihtiyacımız var. COP31'i değerlendirdiğinizde bu zirveyle ilgili olarak bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Tabii ki bu özellikle sıfır atık hareketi son derece önemli söylediğiniz gibi. Özellikle uluslararası ölçekte aslında en öne çıkan, en güçlü vizyonlarımızdan birisi bu.
Evet.
Bunun kamuoyuna çok daha güçlü bir şekilde aktarılması için aslında COP31 bulunmaz tarihi bir fırsat bizim için. Evet, sıfır atık vizyonu bugün yalnızca bir çevre politikası olmaktan çıkmıştır. İklim değişikliğiyle mücadelede özellikle son derece somut, ölçülebilir bir küresel çözüm modeli olarak artık kabul ediliyor. Sıfır atık politikası bu derece ehemmiyetli. Dolayısıyla COP31 süresinde bu yaklaşımın, sıfır atık projesi yaklaşımının uluslararası kamuoyuna daha güçlü biçimde aktarılması muazzam bir fırsat bizim için. Zaten döngüsel ekonomi de buna bakıyor. Yani döngüsel ekonominin çekirdeği sıfır atık politikasıdır. Biz ne zaman sıfır atık politikasını tam anlamıyla uygulamaya sokabilirsek, yani işte efendim disposal saha dediğimiz atıklarımızı düzenli depolama sahalarına gönderecek atığımızı ne zaman sıfırlayabilirsek, biz işte asıl o zaman döngüsel ekonomiye de geçmiş olacağız. Dolayısıyla bu sıfır atık politikasının ehemmiyeti aslında gerek ülkemizi gerekse diğer ülkeleri döngüsel ekonomiye tam anlamıyla ulaştırmaktır. Hele özellikle simbiyotik ilişki dediğimiz, bilirsiniz doğada vardır diğer canlılar arasında. Birinin atığını bir diğerinin ana ham madde olarak kullanması. Bu doğada da çok fazla var ve doğadaki bu ekolojik sistemde var olan bu normal döngüyü biz onu alarak ekonomimize, üretimimize de uyarlıyoruz. Ki biz buna simbiyotik ilişki diyoruz. İşte herhangi bir fabrikanın ya da herhangi bir üretimin atıklarını bir başka fabrika ya da üretimin ana ham maddesi olarak kullanma. Yani simbiyotik ilişki de bu sıfır atık projesinin içindedir. Ve bütün bunların tamamı bir araya geldiğinde döngüsel ekonominin olmazsa olmaz ana noktalarıdır. Evet,
Sayın Ceylan, burada tabii toplumları, toplulukları, ülkeleri galiba eşit politikalarla da bu projenin içerisine dahil etmek gerekiyor. Çünkü hem insanın, hem toplulukların, hem de ekonomilerin desteklenmesi konusunda da bir amaç var burada. Bununla ilgili olarak neler söylersiniz? Herkesin eşit olarak bu imkanlardan faydalanması ve herkesin ülkesini eşit anlamda koruyabilmesi açısından bu söyleyecekleriniz önem taşıyor.
Tabii tabii, o kadar haklı bir noktaya geldiniz ki daha önceki hafta da bunu konuştuk.
Evet.
Her ülke aynı derecede bu iklim krizlerinden ve afetlerden etkilenmiyor. Bazı ülkeler bu konuda çok daha fazla emisyon salmalarına rağmen ekonomiyi elinde tutan malum emperyalist gelişmiş ülkeler var. Hepimiz biliyoruz bunları. Asıl emisyonu onlar salmasına rağmen, ama jeopolitik, ama işte coğrafi konumları itibarıyla bu iklim krizlerinden çok fazla etkilenmiyorlar. Ama mesela bu konuda yine geçen hafta bir vurgu yapmıştım buna. Türkiye gerçekten maalesef Akdeniz havzasında bir ülke olduğu için ciddi boyutta etkileniyor. Yani sadece 2023, 2024, 2025 yıllarında 3000'in üzerinde afet yaşadık. Bu dile kolay. Bu afetlerin her birisi inanılmaz derecede can da işin içinde, can sağlığı. Onun dışında ekonomik giderleri haddinden fazla oluyor. Dünyada da bu tarz ülkeler çok fazla. İşte o yüzden iklim finansmanı konusu son derece ehemmiyetli bir konu ve bu iklim finansmanı konusunu gerçekten bu COP31'de çok ciddi bir şekilde ele alıp ülkelerin zararlarını, hasarlarını, sıkıntılarını gerçek anlamda giderebilecek boyutta adil bir yönetimin yapılması gerekiyor. En hassas noktalardan birisi bu. İnanın yıllardır bu başarılamadı bu toplantılarda. Evet, herkesin para koyması gerekiyor ve çok ciddi rakamlardan bahsediliyor. Mesela şu anda sürdürülebilir bir dönüşüm için 5-6 trilyon dolardan bahsediliyor artık. Yani tüm dünyada böyle bir ihtiyaç var. Rakamları söylerken bile değil mi? Ne kadar yüksek geliyor
Tabii.
bize. Ve geçen her gün, inanın geçen her gün, yıl demiyorum, bu rakam büyüyerek gidiyor ihtiyaçları karşılayabilmek için. Net sıfır noktasına ulaşabilmek için mutlak surette bu trilyon dolarların bir şekilde yine ülkeler tarafından ortaya konması lazım. Mesela Türkiye'mizin tüm dünyanın el sıkıştığı 1,3 trilyon dolar net rakam, işte evet 5-6 trilyon dolardan bahsediliyor ama geçen sene Brezilya'da ancak bunun belirli bir kısmı için el sıkışıldı. Ve özellikle Türkiye'de enerji ve altyapı boyutunda mesela yılda 10 milyar dolar gerekiyor yenilik yapabilme adına. Yani karbon salınımının düşürüldüğü, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabildiği, işte efendim karbon salınımını sıfırlayabilecek seviyeye gelebilmek için 10 milyar dolarlık yatırımın yapılması gerekiyor.
Evet.
Enerji ve altyapı boyutunda. Bunlar öyle kolay rakamlar değil. Sonra bir de hani akan bir hayat var. Bir anda bıçakla kesiyor gibi. Tamam ben işte efendim kestim fosil yakıtları, tamamen yenilenebilire geçerim de diyemiyorsunuz değil mi? Yani tedrici, hani İngilizlerin step by step, basamak basamak dediği yumuşak bir geçiş lazım. Çünkü hayat devam ediyor, üretimin devam etmesi lazım. İşte bu boyutta da adil geçiş dediğimiz çok önemli bir mevzu ortaya çıkıyor. Adil geçiş. Bunu da başarabilmek lazım. Bu da inşallah COP31'de ülkemiz tarafından ciddi boyutta masaya yatırılacak konulardan birisi. Evet, yine
Evet. Son
eğitim.
artık dakikaların içerisindeyiz. Bir iki dakika daha dinleyelim ve bitirelim lütfen Sayın Ceylan.
Evet. Konu çok çok geniş,
Elbette.
çok derya deniz ve çok heyecanlıyım ben bu konuda. Çünkü dünya, Türkiye son derece ciddi bir boyutta etkileniyor bundan. İşte iklimle alakalı, eğitimle eğitim odaklı bir düşünce tarzının ortaya konması lazım. 7'den 77'ye herkese eğitimle bazı şeylerin bilincin verilmesi gerekiyor. 3 yıl boyunca COP31 için mücadele ettik biz, bize alabilmemiz için. Nihayet bunu başardık. Ta 2022 yılında COP31'de Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde yapılan COP31'de
Evet.
adaylığımızı ortaya koymuştuk ve hatta burada ulusal katkı beyanımızı, yani karbon emisyonumuzu düşürdüğümüzü de beyan etmiştik. İşte adil, kapsayıcı bir vizyon son derece ehemmiyetli burada. Kayıp ve zarar fonunda çok önemli atılımlar yapılması gerekiyor. Kayıp ve zarar fonunda hak eden ülkelere adil dağıtımların ve enerji geçişlerinde de adil bir geçişin yapılması gerekiyor.
Evet.
Evet, ben burada sözlerime son vereyim. Daha fazla vaktinizi almayayım. İnşallah haftaya da şey yapabilirsek, yine
Elbette.
bağlanabilirsek, bu bölgesel aktörlükten küresel liderliğe giden yolda masaya yatırılacak konuları biraz daha detaylı paylaşabiliriz.
Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bu bilgileri bizimle paylaştığınız için. Hoşça kalın.
Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için.
Evet, biz tabii ikinci bölümü de